Ayrım 10, sayfa 104. Öngören'deki günlerimden 20 yıl sonra teknik üniversiteden bir sınıf arkadaşımın daveti üzerine bir petrol şirketiyle görüşmek için Tahran'a gittim. Uçak havalanından kalktıktan birkaç dakika sonra batıdan güneydoğuya kıvrılmak için yana yatarken Öngören ile İstanbul'un genişliğe genişliğe birleştiklerini gördüm. Artık yekpare bir sokak, ev, dam, cami ve fabrika denizinin parçasıydılar. Öngören'de oturan gelecek kuşaklar İstanbul'da yaşadıklarını söyleyeceklerdi. İnsanın şehrinin adının ne olduğu ya da kendi kendine nerede oturduğunu söylemesi ne kadar önemlidir? Hümeyni'nin devrimden 25 yıl sonra İran içine kapalı bir ülkeydi. Burada bir Türk için pek çok büyük iş imkanı olduğunu söyleyen üniversite arkadaşım Murat'ın iyimserliğini anlıyordum ama paylaşamıyordum. Arkadaşım Murat, petrol üreticisi İran'dan müteahhitlik işlerini alabileceğimi, Türkiye'den sondaj aletleri satabileceğimizi, Batı ile İran arasındaki kavganın bir fırsat olduğunu söylüyordu. Belki haklıydı ama ben Batı'nın ambargosunu pek çok Türk şirketi gibi deldiğimiz için peşimize CIA'nin ve diğer casusların düşeceğini tahmin ediyordum. Tıpkı okul yıllarında olduğu gibi küçük üçkağıtçılıklardan ve kurnazlıklardan hoşlanan Malatyalı ve muhafazakar arkadaşım Murat bu tehlikeleri ciddiye almıyordu. Kadınların Tahran sokaklarını örtünerek çıkmak zorunda kalması onu benim gibi huzursuz etmiyordu. Bazı gazetelerinde İran'ı bombalamanın yararlarının tartışıldığı, İstanbul'un laik ve milliyetçi gazetelerinin Türkiye İran gibi mi olacak diye sorular sorduğu bir dönemdi. Onunla siyaset tartışmayı uzatmadım. Tahran ile iş yapamayacağımızı daha ilk günden sezmiştim. Ama İranlıların Türklere ne kadar çok benzediklerini görmek beni büyülemişti. İstanbul'a dönmek için acele etmiyor, Tahran kaldırımlarında çarşılardan kitapçılara Nietzsche'nin ne çok çevirisi vardı. Her şeyi ilginç bularak geziyordum. Sokaklardaki erkeklerin el kol hareketleri, yüz ifadeleri, vücut dilleri, kapı önlerinde durup birbirlerine yol verişleri, boş boş durmaları, kahvelerde oturup sigara içerek vakit öldürmeleri ne kadar da çok biz Türklere benziyordu. Tahran'ın trafiği de İstanbul'unki gibi berbattı. Biz Türkler yönümüzü batıya çevirince İran'ı unutmuştuk. İnkılap Caddesi'ndeki kitapçılara girdim ve çeşitliliğe şaşırdım. Ev içlerine hapsedilmiş öfkeli modern laik sınıfın varlığını da kısa sürede keşfettim. Malatyalı Murat beni herkesin alkollü içkiler içtiği kadınlı erkekli davetlere götürdü. Bu evlerde kadınların başı açıktı, içkiler evde yapılmıştı. Tahran'da laiklik belli ki nicedir Türkiye'de olduğunun aksine ordunun desteğiyle de olsa var olan ve telaşla korunması gereken değil, hiç var olmayan bir şeydi ve bu onu daha temelli bir ihtiyaç yapıyordu. Ertesi gece yine çocuklarla dolu bir başka evde aileler, kadınlar, akrabalar ve iş adamlarının gürültülü konuşmaları, kahkahaları arasındaydım. Benim Türk olduğumu öğrenince nezaketli tatlı sözler söyleyen pek çok kişiyle konuştum. İstanbul'u seviyor, oraya gezmeye, alışveriş etmeye gidiyorlardı. Bazıları Türkçe konuşmamı istiyor, konuşmamı işitince bu çok eğlenceli bir şeymiş gibi gülümseyiveriyorlardı. Bir aile bizi Hazar Denizi kıyısındaki yazlık evlerine çağırdı. Benden çok içen Murat hemen kabul edip gitmek istedi. Pencereden dışarı lacivert ve karanlık Tahran gecesinin ışıklarına bakarken, eski üniversite arkadaşımın İran-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye gönüllü olmaktan öte bir kararlılığı, belki de gizli bir görevi olduğunu hissettim. Eski arkadaşım Türkiye'yi NATO'dan ve Batı'dan koparmak için casusluk mu ediyordu? Yoksa İran'ı kapandığı yalnızlıktan kurtarmak için mi? Çıkaramadım. Belki de tek amacı fırsattan istifade, ambargolu ülkeden para kazanmaktı. İçtiğim meyve tadındaki alkol hafifçe başımı döndürüyordu. Ayşe'yi, İstanbul'u özlüyordum ki hiç beklemediğim bir an Mahmut Usta ile Öngören'e gece yürüyüşlerimiz geldi aklıma. Tuhaf bir baba özlemi ve öfkesi ruhumu sarıyor, bir akıl karışıklığına kapılıyordum. Bu duygulara duvarda karşımda duran bir resmin yüzünden kapılmıştım. Bundan emindim. Resim tanıdıktı ama ilk nerede, ne zaman gördüğümü hatırlamadığım gibi konunun ne olduğunu da çıkaramıyordum. Öte yandan sanki bu konuyu biliyor ama unutmak istiyordum. Resimde bir baba oğlunu kucağına almış ağlıyordu. Yıllar önce Öngören'de Sarı Tiyatro Çadırı'nda bu duygusal ana benzer bir şey seyretmiştim. Resim sanırım eski bir kitaptan alınmış, karşımdaki duvar takviminin ortasına basılmıştı. Baba oğlunu kucağına almış seviyor, onun için üzülüyor diyebilirdi insan ama üzerinde kan vardı. Takvime uzun uzun baktığımı gören yaşlı gün görmüş ev sahibi yanıma geldi. Ona bu resmin ne olduğunu sordum. Şehname'de Rüstem'in Sührab'ı öldürdükten sonra oğlu için ağladığı sahne olduğunu söyledi. Yüzünde nasıl bilmezsiniz diyen gururlu bir bakış vardı. İranlılar batılılaşma yüzünden geçmiş şairlerini ve efsanelerini unutan biz Türkler gibi değiller diye düşündüm. Özellikle şairlerini unutmazlar. Meraklıysanız yarın Gülistan Sarayı'na götürsünler sizi dedi ev sahibim daha da gururlanarak. Bu resim de oradandır. Daha pek çok resimli el yazması eski kitap vardır orada. Ev sahibi değil ama Murat Tahran'daki bu son öğleden sonramda beni Gülistan Sarayı'na götürdü. Ağaçlar içinde büyük bir bahçe ve pek çok küçük saraycık gördüm. Babamın Hayat Eczanesi'nin yakınlarındaki Ihlamur Kasrı'nı andıran Nigarhane'ye girdik. Eski İran resmine ayrılmış bu boş binada bizden başka kimsecikler yoktu. Asık suratlı bekçiler bize niye geldiniz der gibi şüpheyle bakıyordu. Çok geçmeden ölmüş oğlunun başında ağlayan ya da yaralı oğlunu iyileştirmeye çalışan adamın resimleri yine çıktı karşımıza. Baba İran'ın milli destanı Şehname'nin kahramanı Rüstem'di. Ben kitaplara meraklıydım ama her modern Türk gibi Şehname'yi, Rüstem ve Sührab'ı bilmiyordum. Ama resmin verdiği duygu baktığımın ruhumun derinliklerindeki baba olduğuydu. Müze dükkanında kartpostal kitap yoktu. Ne bu resmin ne de Rüstem ile Sührab'ın bir başka resminin herhangi bir kopyasını bulabildim. Bu beni huzursuz etti. Sanki hem korktuğum hem de bilincine varmak istemediğim bir hatıra birden ortaya çıkacak, çok mutsuz olacaktım. Tıpkı unutmak istediğimiz şeytani bir hayalin gözümüzün önüne istemeden gelivermesi gibi bir şeydi bu resim. Tıpkı kuyunun dibinde terk ettiğim Mahmut Usta gibi bu eski hikayeyi de unutmak istiyor ama bunu başaramıyordum. Ne var oğlum o resimde? Söyle de anlayalım dedi Murat. Ona hiçbir açıklama yapmadım. Ama arkadaşım akşam yemeğine misafir gittiğimiz evin duvarındaki takvimden resmi alıp bana İstanbul'a yollayacağına söz verdi. Dönüş yolunda İstanbul'a doğru iyice alçalmışken pencereden aşağı bakarak öngöreni görmek istedim ama başaramadım. Bulutlar arasında kocaman bir İstanbul gözüküyordu yalnızca. 20 yıl sonra Mahmut Usta'yı son gördüğüm yerde Öngören'e gitmek için karşı konulmaz bir istek duydum. Öngören'e yeniden gitme arzusuna direndim. İstanbul'da hafta sonları karımla televizyonun karşısına oturup aylaklık ederek, Beyoğlu'na çıkıp sinemalara giderek derin dertlerimi unutmaya çalıştım. Acaba dert kelimesini kullanmam ne kadar yerinde? Çünkü çocuk sahibi olamamak dışında belki de bir derdim yoktu. Çocuk olmamasının nedeninin bende değil Ayşe'de olduğunu söyleyen doktorlara günler aylar verip sonra bir sonuç alamayınca hiçbir şey olmamış gibi yapabilseydik hiçbir şey olmazdı diye düşündüm. İstanbul kitapçılarında Firdevsi'nin 1000 yıl önce kaleme aldığı Şehname'sinin herhangi bir çevirisini bulmak kolay değildi. Bir zamanlar çoğu Osmanlı aydını İran'ın milli destanının bir kısmını en azından kimi hikayelerini bilirdi. Türkiye'nin 200 yıllık batılılaşma çabasından sonra şimdi bu hikayeler deniziyle kimse ilgilenmiyordu. Destanın Türkçe'ye 1940'larda yapılan vezinsiz, kafiyesiz bir çevirisi 4 cilt halinde 1950'lerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanmıştı. Şehname'yi beyaz kapaklara sararmış Dünya Klasikleri dizisindeki o baskıdan yutar gibi hızla okudum. Hikayenin yarı efsane, yarı tarihi olması, başlarda korkutucu bir masal gibiyken, daha sonra devlet, aile ve ahlak üzerine bir çeşit öğretici ders şeklini alması hoşuma gitti. Çevirisi 1500 sayfa tutan bu büyük milli tarihe, Firdevsi'nin bütün hayatını vermesi de etkiliyordu beni. İyi eğitimli, kitapsever şairimiz, başkalarının tarihlerini, destanlarını, kahramanlık hikayelerini okumuş, başka dillerde, Arapça, Avesta dilinde, Pehlevice kitaplarda hikayeler aramış, kahramanlık hikayeleriyle efsaneleri, dini menkıbelerle tarihleri ve hatıralarını iç içe geçirip kendi büyük destanını yazmıştı. Geçmişteki bütün büyük şahlarla, padişahların, kahramanlarla unutulmuş hikayelerin bir çeşit ansiklopedisiydi Şahname. Bazen okuduğum hikayelerin hem kahramanını hem de yazarı zannediyordum kendimi. Firdevsi'nin yaşarken oğlunun ölmesi, destandaki baba ve kayıp oğul konusundaki duyarlılığını çok derin ve içten kılmıştı. Okuduğum hikayeleri gece yarısı karanlıkta Mahmut Usta'ya anlattığımı hayal ediyor, kırmızı saçlı kadını hatırlıyordum. Yazar olabilseydim, ben de her şeyi gören, her ayrıntının hakkını veren, kimi zaman insanlığıyla beni heyecanlandırıp kederlendiren, kimi zaman da şaşkınlık ve hayrete boğan bu bitip tükenmez ansiklopedik kitap gibi bir şeyler yazmak isterdim. Benim yazacağım Türkiye'nin jeolojik yapısı, işte böyle bir destansı ansiklopedik kitap olacaktı. Ben de kitabımda yeraltı denizlerini, büyük sıra dağları ve yer altındaki kat kat damar damar tabakayı hikayelerle anlatacaktım. Şehname'yi okurken ilk kuruluş masallarından, devlerden, canavarlardan, cinlerden ve şeytanlardan sonra hikayeler ölümlü şahlar ve cesur savaşçıların maceralarına ve bizim gibi insanların baba, aile, hayat ve devlet dertlerine gelince kendimi evde tanıdık şeyler arasında hissetmiştim. Dahası hikayeler ilerledikçe babamı hatırladım ve Mahmut Usta'yı herhalde öldürmüş olduğumu da hiç istemeden düşünmeye başladım. Bu Sührab'ın hikayesi kadar ondan sonra okuduğum Efrasiyab'ın hikayesinde de daha da belirgin bir duygu halini aldı, beni huzursuz etti ve kitabı okumayı bırakmayı geçirdim aklımdan. Ama bu bitip tükenmez hikayeler denizini okuya okuya hayatımın muammasını çözeceğime ve huzur kıyılarına ulaşacağıma ilişkin bir kanı vardı içimde. Karım uyuduktan sonra evde bu hikayeyi o kadar çok okudum ki, onu çocukluğumda dinlediğim bir masal gibi, korkulu bir rüya gibi, başımdan geçmiş unutulmaz bir olay gibi hep hatırlayacağımı anladım. O zamanlarda Rüstem İran'da eşsiz bir kahraman, yorulmaz bir savaşçıymış. Herkes onu tanır, herkes severmiş. Bir gün Rüstem avlanırken önce yolunu ve sonra da gece uyurken atını kaybetmiş. Atı Rakş'ı bulacağım derken düşman toprakları Turan'a girmiş. Ama namı kendinden önce gittiği için tanıyıp ona iyi davranmışlar. Turan Şahı beklenmedik konuğunu özenle ağırlamış, ona bir şölen vermiş, içkiler içmişler. Derken yemekten sonra odasına çekilen Rüstem'in kapısı çalınmış. Turan Şahı'nın kızı Tehmine içeri girip yemekte gördüğü yakışıklı Rüstem'e aşkını anlatmış. Namlı kahraman akıllı Rüstem'den bir çocuğu olmasını istediğini söylemiş. Şah'ın kızı yay kaşlı, güzel saçlı, servi boylu, küçük ağızlıymış. Güzel saçları gözümün önünde kırmızı olarak canlanmıştı. Rüstem odasına kadar gelen bu akıllı, duyarlı, tatlı dilli güzele hayır diyememiş. Sevişmişler. Sabah Rüstem doğacak çocuğa kendinden bir işaret, bir bileklik bırakıp ülkesine geri dönmüş. Annesi Tahmine babası doğan çocuğa Sührab adını vermiş. Yıllar sonra babasının ünlü Rüstem olduğunu öğrenince Sührab demiş ki, İran'a gideceğim, zalim İran şahı Keykavus'u tahtından indirip yerine babamı geçireceğim. Sonra buraya Turan'a döneceğim ve Keykavus gibi zalim Turan şahı Efrasiyab'ı tahtından indirip yerine kendim geçeceğim. O zaman babam Rüstem ve ben İran'ı ve Turan'ı, doğuyu ve batıyı birleştirip bütün cihanı adilane yöneteceğiz. İyi niyetli, iyi kalpli Sührab böyle demiş. Ama düşmanlarının ne kadar sinsi ve kurnaz olduğunu ölçememiş. İran'la savaşacak diye Turan padişahı Efrasiyab, niyetini bilmesine rağmen onu desteklemiş. Ama Sührab babası Rüstem'i tanımasın diye ordusuna casuslar katmış. Baba oğul birbirlerini tanımadan ordularını karşılıklı uzaktan izlemişler. Çeşit çeşit hile ve oyundan ve kaderin cilvelerinden sonra efsane savaşçı Rüstem ile oğlu Sührab savaş alanında karşı karşıya gelmişler. Ama tabii zırhlar içindeymişler ve baba oğul tıpkı Oidipus ve babası gibi birbirlerini tanıyamamışlar. Zaten Rüstem karşısındaki cengaver bütün gücünü toplamasın diye dövüşlerde kim olduğunu dikkatle saklarmış. Gözü babasını İran tahtına oturmaktan başka bir şey görmeyen çocuk kalpli Sührab da kiminle savaşacağını zaten dikkat bile etmezmiş. Böylece bu iki yüce gönüllü büyük savaşçı baba oğul orduları arkadan onları seyrederken öne atılıp kılıçlarını çekmişler. Firdevsi baba oğlun alt alta üst üste savaşmalarını, kavganın günlerce sürüşünü ve sonunda babanın oğlunu öldürüşünü Mesnevisinde uzun uzun anlatmıştı. Hikayenin şiddetinden ya da dokunaklı olmasından çok, okuduğum şeyi daha önceden yaşamış olduğum duygusu beni yoruyordu. Ama bu duyguyu arıyordum da. Eski cildin sayfalarını okurken kendimi hikayeye kaptırıyor ve Öngören'deki çadır tiyatrosunu hatırlıyordum. Sanki Sührab ile Rüstem'in duygusal hikayesini okurken sanki hatıralarımı yeniden yaşıyordum. Sührab'la Rüstem'in hikayesini o kadar tanıdık hem de Oidipus'la yakın yapan şeyleri konuya uzaktan bakıp soğukkanlılıkla düşününce hemen sıralayabiliyordum. Oidipus'un hikayesiyle Sührab'ın hikayesi arasında şaşırtıcı benzerlikler vardı. Ama her şeyden önce bir de farklılık vardı. Oidipus babasını öldürüyor, Sührab ise babası tarafından öldürülüyordu. Birinde oğul baba katili, diğerinde baba oğul katiliydi. Ama bu büyük fark benzerliklerinde daha kuvvetle vurguluyordu. Tıpkı Oidipus'un hikayesinde olduğu gibi Sührab'ın da babasını tanımadığı, onu hiç görmediği defalarca okura hatırlatılıyordu. Öldüreceğinin babası olduğunu bilmiyorsa diye düşünüyordu okur, Sührab suçsuzdur. Ama bu ölüm anı bir türlü gelmiyordu. Tıpkı Oidipus'un katilin kim olduğunu araştırmasının bir türlü sonuçlanmaması gibi baba oğlun kavgası uzadıkça uzuyordu. Birinci gün Rüstem ile oğlu Sührab önce kısa mızraklarıyla birbirlerine girişiyor. Mızraklar birbirlerinin zırhları üzerinde parçalanınca karşılıklı Hint kılıçlarını çekip dövüşe devam ediyorlardı. Baba oğlun kılıçları birbirine çarptıkça etrafı saçılan kıvılcımları her iki ordunun askerleri görüyordu. Derken ellerindeki kılıçlar da parçalanıyor, bunun üzerine gürzlerini çıkarıyorlardı. Vuruşların şiddetinden gürzler ve kalkanlar eğilip bükülüyor, atları yorulup yavaşlıyordu. Öngören'de kırmızı saçlı kadının çadır tiyatrosunda bu dövüşün yalnızca sonu özetlenmişti. İlk gün Sührab babasının omzuna bir gürz indirip onu yaralamayı beceriyor. İkinci gün kavga daha da hızla sonuçlanıyordu. Genç Sührab'ın babasını kemerinden yakalayıp bir anda onu yere çalarak üstüne oturduğu yerde irkildim. Sührab çıkardığı su rengi hançeriyle babasının kafasını tam kesmek üzereyken Rüstem can havliyle konuşup genç savaşçıyı kandırdı. İlk seferde öldürme. İkinci kere yere ser beni, dedi baba Rüstem oğlu Sührab'a. O zaman beni öldürmeyi hak edersin. Bizde gelenek budur. Uyarsan gerçekten mert biri olarak görürler seni. Sührab da içinden gelen sese uyarak karşısındaki ihtiyar savaşçıyı bağışlamıştı. O akşam dostları Sührab'a yanlış iş yaptığını, hiçbir düşmanı hafifsememesi gerektiğini söyledilerse de genç ve güçlü savaşçı bu laflara fazla kulak asmamıştı. Üçüncü gün daha dövüşün hemen başında birden Rüstem oğlunu yere serdi. Ben bir okur olarak daha neler oluyor diyemeden Rüstem kılıcını büyük bir hızla Sührab'ın gövdesine daldırıp göğsünü yardı ve oğlunu öldürdü. Tıpkı yıllar önce Öngören'deki Çağdır Tiyatrosu'nda hissettiğim gibi bir anda şaşkınlıkla sarsıldım. Oidipus da tanımadığı babasını bir yol ayrımında ve böyle hiç beklenmedik bir hızla bir anlık saçma bir öfkeyle öldürüyordu. O anda Oidipus'un da Rüstem'in de sanki akılları başlarında değildi. Sanki Allah babalar oğullarının ve oğullar babalarının canını rahatlıkla alabilsin ve böylece onun büyük nizamı sürsün diye bir an babaların ve oğulların akıllarını başlarından alıyordu. Akılları başlarında olmadığı gibi babasını öldüren Oidipus ile oğlunu öldüren Rüstem'e masum diyebilir miydik? Kadim Yunan seyircileri Sofokles'in Oidipus'unu izlerken tıpkı yıllar önce Mahmut Usta'nın bana dediği gibi Oidipus'un günahının babasını öldürmek değil, Allah'ın onun için biçtiği kaderden kaçmaya çalışmak olduğunu düşünüyorlardı. Aynı şekilde Rüstem'in günahı da oğlunu öldürmek değil, bir gecelik sevişmeden bir oğul sahibi olmak ve bu oğula babalık edememekti. Oidipus suçluluk duygularıyla kendini kör edip cezalandırmış olabilirdi. Kadim Yunan seyircileri onun Allah tarafından verilen kadere karşı çıktığı için cezalandırıldığını düşünüyor ve rahatlıyorlardı. Aynı mantığın simetrisiyle düşününce oğlunu öldüren Rüstem'in de cezalandırılması gerektiği geliyordu aklıma. Ama doğudan gelen hikayenin sonunda baba cezalandırılmıyor, biz okurlar üzülüyorduk yalnızca. Doğulu babayı kimse cezalandırmayacak mıydı? Bazen gece yarısı karımın yanında uykudan uyanır bunları düşünürdüm. Yarı açık kalmış perdelerin arasından sokaktan gelen neon lambasının ışığı Ayşe'nin güzel alnına, anlamlı dudaklarına vurur, çocuğumuz olmamasına rağmen karımla ne kadar mutlu olduğumu hissederdim. Yataktan kalkar, ön pencereden bakarken bu konulara niye dönüyorum derdim kendime. Dışarıda İstanbul'un üzerinde karlı, yağmurlu bir gece olur. Yaşadığımız eski binanın su olukları hüzünle uğuldar. Karanlık sokaktan titrek mavi lambası yanıp sönen telaşlı bir polis arabası geçerdi. Bunlar Türkiye'de Avrupa Birliği taraftarlarıyla milliyetçi ve İslamcıların çatıştığı yıllardı. Taraflar birbirlerine karşı Türk bayrağını bir savaş aracı olarak kullanıyor. İstanbul'un pek çok köşesinde, askeri garnizonlarda, şehrin yüksek noktalarında koskocaman Türk bayrakları dalgalanıyordu. Bazı geceler de şehrin üzerinden geçen bir uçağın gürültüsü bana Mahmut Usta'yı hatırlatırdı. Bütün şehir uyuduğu için bulutlar üzerinde dönen uçak bana özel bir işaret yolluyormuş gibi gelirdi. Sabah o uçakta olsaydım Mahmut Usta'nın kuyusunu gözlerim arar ama herhalde onu bulamazdım. Çünkü İstanbul büyüye büyüye öngöreni yutmuş, Mahmut Usta ile kuyusu şehrin ormanında bir yerde kaybolmuştu. Suçlu muyum değil miyim anlamak, huzursuzluktan kurtulmak için öngörene gitmeliyim diye düşünürdüm yine. Ama onun yerine Şehname'yi ve Kral Oidipus'u yeniden okumak, başka hikayelerde Rüstem ile Sührab'ın ve Oidipus'un hikayesini karşılaştırmak bana yeter, kendimi tutardım. Hayatın sıradan akışı içinde karşılaştığım babaları ve oğulları Oidipus ve Rüstem ile karşılaştırma alışkanlığımı o yollarda kazandım. İşten eve dalgın dalgın yürürken çırağını bağıra çağıra azarlayan büfecinin aslında Rüstem olamayacağını ama yeşil gözde öfkeli çırağın içinden bir an uzun dönerci bıçağını kapıp ustasını öldürmek geçtiğini sezerdim. Ayşe'nin en yakın arkadaşıyla kocasının evinde erkek çocuklarının doğum gününü kutlamaya giderken, hoşgörüsüz ve sert babanın aslında akılsız bir Rüstem olmaya aday olduğunu düşünürdüm. Bir dönem skandal ve cinayet haberlerini öne çıkaran gazeteleri, Oydupus ve Rüstem benzeri hikayeleri çok rastladığım için okudum. İstanbul'da iki çeşit hikaye okur tarafından çok seviliyor. Ucuz gazetelerde çok yayımlanıyordu. Birincisi, oğlu askerde hapiste uzaktayken babanın genç ve güzel geliniyle yatması, olayı fark eden oğlun babayı öldürmesiydi. Çok işlenen ve sayısız çeşitlemeleri olan ikinci cins cinayet ise, cinsel açlık içindeki oğlun bir cinnet anında zorla anısıyla yatmasıydı. Bu oğulların bazıları kendilerini durdurmaya ya da cezalandırmaya çalışan babalarını öldürüyorlardı. Toplum tarafından en çok nefretle karşılanan oğullar bunlardı. Ama toplum onlardan babalarını öldürdükleri için değil, zorla analarıyla yattıkları için nefret ediyor, adlarını bile anmak istemiyordu. Baba katili bu oğulların bazıları bir pisliği temizleyerek nam yapmak isteyen hapishane ağaları, kabadayılar veya kiralık katil adayları tarafından öldürülüyordu. Bu cinayetlere devlet, hapishane yönetimi, gazeteciler, hatta toplum karşı çıkmıyordu. Mahmut Usta ile kuyu kazmamızdan 20 yıl sonra karım Ayşe ile Oydupus ve Sührab'a merakımı paylaşmaya başladım. Ona Mahmut Usta'dan hiç söz etmemiştim ama Ayşe Sofokles'in oyunuyla Firdevsi'nin anlattığı efsaneye olan merakımı olmayan oğlumuzla ilgili bir hayal, bir oyun olarak seviyor, heyecanıma katılıyordu. Bazen insanları Rüstem tipi ya da Oydupal diyerek aramızda sınıflardık. Bütün iyi niyeti ve şefkatine rağmen oğlunda korku uyandıran babaların Rüstem olduğunu söylerdik. Ama Rüstem oğlunu bırakıp gitmişti. Babasına öfkeli, isyankar oğullar da belki Oydupus'tu ama o zaman terk edilmiş Sührab kim oluyordu? Bazen hayali oğlumuz Oydupus ya da Sührab kompleksi olmasın diye ne yapmamız gerektiğini konuşurduk. Dostlarımızın evine gittiğimizde çocukları görüp sonra onlar hakkında aramızda tartışmayı da seviyorduk. Baskıcı babayla isyancı çocuk, ezik çocuk ile rahat baba gibi basit düşüncelerdi bunlar. Bu benzetmeler çocuksuzluk acımızı daha derin bir şeye dönüştürüyor ve karı koca bizi birbirimize yakınlaştırıyordu. Çalıştığım şirketin belediye ve iktidar partisi ile arası iyi olduğu için imar planı, yani kat yükseklikleri değişecek ve yeni yollar geçecek yerlerden arsalar alıyor, toplu konut kredilerinden rahatça yararlanabiliyorduk. Bir ahlaksızlık yaptığımızı düşünmüyordum. Ama bazen iktidardaki parti yöneticileriyle iyi geçinen, onların zevksiz kültür ve vakıf faaliyetlerine ve hamasi nutuklu törenlerine katılıp işlerini yürüten bir oğlu olduğunu bilseydi, acaba babam benim için ne derdi diye düşünüyordum. Babam kayıpları karıştı diye yıllarca derinden kızmıştım ona. Ama şimdi bundan şikayetçi olmadığımı, çünkü babamın yaptıklarından hoşlanmayacağını hissediyordum. Kuvvetli, kararlı bir babamız olsun, bize neyi yapıp neyi yapamayacağımızı söylesin isteriz. Niye? Neyi yapıp neyi yapamayacağımıza, neyin ahlaklı ve doğru, neyin ise günah ve yanlış olduğuna karar vermek zor olduğu için mi? Yoksa suçlu ve günahkar olmadığımızı işitmeye her zaman ihtiyaç duyduğumuz için mi? Bir baba ihtiyacı her zaman mı vardır? Yoksa kafamız karıştı, dünyamız dağıldı, ruhumuz daraldı vakit mi isteriz babayı? Ayrım sonu, sayfa 115.